Ayrım 8.
Evet, Scala bir mabetti. Müziğin, opera sanatının mabedi. Evet, Scala bir labirentti. İçine bir kez girildi mi insanın sonsuza dek kaybolacağı, karanlıklara gömüleceği, yok olacağı bir labirent. Kaybolmanın aydınlığa çıkmanın tek yolu vardı, zirveye ulaşmak. Evet, Scala vahşi bir orman. Hayvanlar yaratıklarla dolu bir ormandı. Kimi sokar, kimi gagalar, kimi tırmalar, kimi ısırır, kimi tıslar, kimi pençelerini gösterir. Evet, Scala onun kaderiydi. Şarkı söylemeye başladığı gün inanmıştı buna. Şimdi de inanıyordu. Nefret. Ve şimdi öfkeden çıldırıyordu. Ve şimdi öfkeden ölebilirdi. Nefret ediyordu şu Gavezzi'nin denen maestrodan. Bedeninin her zerresinden, saçlarının her telinden, içinin ta en derinliklerinden nefret fışkırıyordu. Şu anda ağzını açacak olsa ne o farklı sesi, ne o kıpır kıpır, tiz kıvrak, agilatalarla dolu bir koloratür, soprano sesi, ne çok iyi ayarlamayı bildiği duygu yüklü lirik soprano sesi, ne de daha koyu, pesleri ağır basan dramatik soprano sesi çıkabilir. Böylece Leyla Gencer'in sesini tıpkı bir çalgı gibi ayarlayabildiği ve farklı seslerle şarkı söyleyebildiğini öğrenmiş olduk. Hayır, şu anda ondan yalnız ve yalnız nefret etti. Maestro, Gavezzini'ye duyduğu nefretin sesini duyurabiliriz. Şu an içi nefret dolu, çünkü söz vermişlerdi. Köln turnesinden dönüşte söylemişlerdi. Madame Butterfly'ı oynayacaktı Scala'da. Oh, işte en sonunda istediği gibi bir rol. Popüler, herkesin bildiği, sevdiği bir operada kendini gösterecekti Milanolulara. Ama şimdi? Şimdi yok efendim, Butterfly'ı bir başkası oynayacakmış. Maestro Gavezzin öyle istemiş. Oysa Gavezzin onu Bergamo'da dinlediği çok beğenmişti. Beğenmek ne kelime, bayılmıştı. Ama şimdi bir başka sopranoya Leyla'yı tercih etmişti. Kim bilir arkasında kimler ne dolaplar çevirmişti. Nefret ediyordu tüm varlığıyla. Nefret ediyordu şu Gavezzini'den. Maestro Gavezzin demişti ki, o Madame Butterfly'da değil, yöneteceği öteki eserde. Assassino nella Cathedral Librettosu, T.S. Elito'dan alınma, Katedralde Cinayet operasında oynasın. Al işte, yine kimsenin bilmediği, duymadığı yeni bir eser. Puccini'nin klasik eserlerini oynamak varken Bizetti'nin modern operasında oynanır mı? Yine bir dünyada ilk temsil. Yine bir başrahibe rolü. Nefret ediyorum. Tüm benliğiyle nefret ediyor Maestro Gianni Dera Gavazzini'den. Bir karşılaşma. Leyla Gencer'in Arenzano'daki yazlık evinde ya da kışları yaşadığı Milano'daki apartman dairesindeyim. Baş köşede sararmaya direnen bir fotoğraf. Maestro Gavezzini, hüzünlü gibi, yorgun gibi. Fotoğrafın önünde her gün yenilenen, hiç solmayan bir çiçek. İlk karşılaşmaları Scala'da oldu. Daha Leyla Scala'da söylemeye başlamadan. İlk karşılaşmayı Cinandre Gavezzini hiç unutmadı. Odama incecik, esmer, çok güzel gözlü, gepe genç bir kadın girdi. Enteresan, ilginç bir tipi vardı. Çok çekingendi, utangaçtı. Gerçek kişiliği, o müthiş ateşli kişiliği sonradan çıkacaktı ortaya. Evet, bir gün, eğer fırsat olursa onun sesini dinlemeliydim. O ilk karşılaşmayı Leyla Gencer hiç unutmadı. İtalya'ya ilk geldiğinde Napoli'deki San Carlo Operası'nın müdürü Di Costanzo Scala'nın genel sekreterine telefon etmişti. Size bir çocuk yolluyorum, yardımcı olun diye. Ve işte o çocuk, yani Leyla, bir oyun seyretmeye, Ingrid Bergman'ın oynadığı Jeanne d'Arc'ı seyretmeye Scala'ya gittiğinde bu sekreter ona Maestro Gavanzi ile tanıştırmıştı. Karşısındakine müthiş saygı uyandıran bu maestro onu mutlak dinlemeliydi. Ama ne zaman? Karşılaşmalarından 3 yıl sonra Duomo'da Tuscany'nin huzurunda Requiem'i söylerken Gavanzi'ni yalnız onu görüyor, onu dinliyordu. Ama Leyla'nın Gavanzi'nin orada olduğunu bilmesine olanak yoktu. Ve işte Köln turnesi dönüşünde Maestro Gavezzini Butterfly rolünü bir başkasına vermişti. Nefret ediyordu şu maestrodan. Nefretle başlayan bu ilişki yıllar içinde hayranlık, öğrenme tutkusu, mükemmele ulaşma tutkusu, birlikte çalışma tutkusu, birbirine yetişme çabası, birbirini etkileme, sürekli tartışma, sürekli mektuplaşma, hoca ve öğrenci, sevgi ve nefret, kavga ve dayanışma, sevinç ve acı fırtınaları, ve sakin kıyılar çemberinden geçerken büyük bir dostluğa dönüşecekti. Ya da, anımsamıyorum hangisi söylediydi, Leyla Gencer mi yoksa Maestro Gavezzi mi? Bütün bir yaşama dönüşecekti. Birlikte ilk çalışmaları 1958'de Bizetti'nin Assassino nella Cattedrale eserinde Leyla'nın öfkesi ve nefreti henüz yatışmış değildi. Üstelik bu operadan sonra Scala'da Leyla yine kimselerin bilmediği, dünyada çok az temsil edilen Botti'nin Mefistofele operasındaki Margarita rolü verilmiş. Bu iki rolü de sevmiyor. Oysa aynı sıralarda Scala'da Maria Callas, Visconti'nin sahneye koyduğu Donizetti'nin Anna Bolena'sıyla Doruk'ta. Zaferine bir zafer daha ekliyor. Milanoluları büyülüyor. Scala'da adet. Her büyük role bir de yedek oyuncu hazırlanıyor. Anna Bolena Callas'ın yediği Leyla. Leyla Gencer'in hep her şeyi kadar kısmet, şans, ben bir şey yapmadım ki diye açıklaması artık o denli alıştım ki konuşmalarımıza tam buraya geldiğimizde dayanamayıp heyecanla sordum. Yoksa Callas sahsalandı da rol size mi kaldı? Gözlerini kocaman açıp yanıtladı. Yok efendim, tam tersine, canavar gibi oldu, canavar. Anna Bolena. Canavar kesilmişti Maria Callas, Anne Bolena ile başarısını taşlandırırken. Leyla aynı role çalışmaktan geri durmadı. Donizetti'yi yeni baştan araştırmaya başladı. Anne Bolena'nın metnini yeni baştan inceledi. Her sözcüğün anlamını yeni baştan keşfetti. Bu genç kraliçenin yalnız metindeki değil, gerçek yaşamındaki her anını araştırdı. Psikolojik değerini çözmeye çalıştı. Yalnız kraliçenin kişiliğini değil, o dönemi, o dönemin tarihe, edebiyat dünyasına yansımasını yeniden gözden geçirdi. Öğrendikçe, araştırdıkça, inceledikçe, çalıştıkça kararını vermesi kolaylaştı. Hayır, o yedek oyuncu bile olsa bu rol Callas gibi hazırlanmayacaktı. Callas gibi söylemeyecekti. Callas'ı taklit etmeyecekti. Anna Bolena, Kral 8. Henry ile evlendirildiğinde 17 yaşında gencecik bir kız değil miydi? Hiç onda öyle ağdalı, aşırı dramatik, zehir gibi acı, kart sesler çıkar mıydı? Hayır, hayır, böyle söylenmemeliydi. Ama Anna kendi kendine konuşurken diyordu ya, Com inne conti Giovanni, sırf laf olsun diye yazılmıştı bu sözler. Evet, evet, o masum bir çocuk gibi olmalıydı. Sonsuz delik, yumuşak. Daha ilk anda ortalığı melankoliye boğmanın alemi yoktu. Genç kraliçenin sahne ilk girişindeki sözleri resitatif, yani konuşarak söylenen bölüm tüm hakkını vermek gerekecekti. Operada yalnız aryaların önemli olduğuna inanmak saçmalıktı. O ilk cümleler kraliçenin kişiliğini, kişiliğinin tüm renklerini ortaya koymalıydı. Evet, Callas daha sahneye adım atar atmaz en dramatik, en melankolik biçimde bu tümceleri söyleyerek seyirciden müthiş bir etki yaratıyor, seyirci yavrunun içine alıyor ama acaba, hayır, o bunu söylemeyecekti. Leyla, dikkat, tehlikeli bir yoldasın. Evet, biliyorum, tehlikeli ve riskli. Ama bunun doğru olduğuna inanıyorum. İnandığımı savunmak zorundayım. Biliyorum, Callas bir dahi, sahnede sanatçı kişiliğiyle varoluş biçiminin hayranı. Ama onu taklit etmeyeceğim. Hem zaten o taklit edilemez ki. Ben kendi inandığım doğrular çizgisinde sahnedeki kişilerimi var edeceğim. Hem inanıyorum ki Donizetti böylesine yeğlerdi. Biliyorum, tehlikeli ve riskli. Ama yine de denemeye değer. Scala da adettir. Her büyük role bir de yedek oyuncu hazırlanır. Anne Bolena'da Callas'ın yediği Leyla. Scala da adettir. Her yedek oyuncuyu operayı yönetecek şef hiç olmazsa bir kez dinler. Hani sırf bir aksilik olursa bakalım yedek oyuncu ne durumda diye. Scala da Locchiono Vinsotti'nin sahneye koyduğu, Maria Callas'ın başrolü oynadığı Donizetti'nin Anna Bolena'sı Maestro Gavenzi'yi yönetiyordu. Gavenzi'ni Callas'ın yediği Leyla'yı dinledi ve o an çarpıldı. Ve o an Gavenzi'nin beyninde, yüreğinde şimşekler çaktı. Hayır, Callas hastalanmadan, bir terslik olmadan, Leyla'nın çalıştığı, hazırladığı Anne Bolena yorumuna Gavenzi'nden başka kimse dinlemedi o sıralarda. Maria Callas'ı bu role bir kez daha opera tarihine geçti. Scala'daki Anne Bolena temsillerinden birkaç ay sonra İtalyan radyosu RAI, Anna Bolena'yı prodüksiyonu çekip yayınlamak istedi. Yine yani Maestro aynı kadroyla. Maestro Gavenzi'ni olur elbet dedi. Yalnız bir koşulum var. Anne Bolena'yı Callas değil Leyla Gencer söyleyecek. Dinleyicilerimiz bu çok özel yorumdan mahrum edemeyiz. Gavenzi'nin de dediği oldu. 1958 Ağustos ayında İtalyan radyosunda yayınlanan bu Anna Bolena Leyla Gencer için bir dönüm noktası olacaktı. Radyo dinleyici kitlesi bu yorumun özelliğini, farklılığını, eleştirmenlere göre şiirsel devinimini yalın, ağırbaşlı ama Donizetti özelliklerini vurgulayan renkliğini, Anna'nın kişiliğindeki masumiyeti, derinliği, kadere boyun eğişiyle çevresine meydan okuyuştaki yürekliğin arasında gidip gelişini belki de ilk anda kavrayamadı. Ama müzik adamları, opera uzmanları, Anna Bolena, Ray tarafından yayınlanır yayınlanmaz ilk harekete geçen bir başka maestro. Ünlü orkestra şefi Vittoria Guie oldu. Vittoria Guie genç sopranoya derhal mektup yazıyor ve onunla çalışmak istediğini söylüyor. Önümüzdeki yıl benimle Floransa'da, Palermo'da ve Roma operasında çalışmaya ne dersiniz? Mektuplaşmalar, mektuplaşmalar. Bir yıl sonra Leyla Gencer, üç ayrı kentte, orkestra şefi Vittoria Guie'nin yaptığı üç ayrı eserde başrol oynayacaktı. Bu kadar da değil, daha devamı gelecekti. Anna Bolena'nın radyoda yayınlanmasından sonra maestro ve sanatçılar, Scala Operası'nın hemen yanındaki o dillere destan Biffi'de içkilerini yudumluyorlar, yorgunluk gideriyorlar. Yoksa davet eden yine Leyla mı? Adettir, herkesi hep o davet ediyor da. Masada maestro Gavezzini ve karısı Anna Bolena'da rol alan öteki sanatçılar da vardı. O gün Biffi'ye uğrayan tüm opera uzmanları hep aynı tümceyi yineleyeceklerdi. Callas'ınkinden çok farklıydı. Kimilerinin övgü niyetine, kimilerinin yergi niyetine söyledi bu tümceyi her duyuşta Leyla yalnızca tebessüm etti. Elbette farklı olacaktım. Ben herkesten farklıyım. Ben başkayım. Ben kendim oldum. Her zaman da kendim olacağım. Bununla da övünüyorum. Neyse ki o günlerde bunu henüz yalnız içinden söylüyordu. Callas. Baştan beri sık sık Maria Callas adına rastlıyoruz. Callas opera dünyasına bir devrim yaratmıştı. Ses ve teknik yeteneklerinin yanı sıra bu devrimi özellikle opera sahnesi oyunculuğu canlandırdığı kişiliklere, dramatik yapıya ve psikolojik boyutlara katmakla gerçekleştirmişti. Bunların yanı sıra bir de sahne karizması, sahne çekiciliği. Bir temsilden ötekine, bir rolden ötekine dünyanın sayılı rejisörlerinden olan Vincenzo'nun yönetiminde yoğrulmuştu. 1950'li yıllar Callas'ın altın yıllarıydı. Sahne dışındaki renkli yaşamı, sahnedeki başarılarına eklenince bir mit, bir efsane olup çıkmıştı. Aynı yıllarda başka büyük soprano İtalyanları büyülüyordu. Renata Tebaldi, Callas'ın yukarıda belirttiğim özelliklerinin karşısında Tebaldi ancak tepeden tırnağa İtalyan olmasıyla, İtalyan soluğunu ve nabzını avuçlarına tutmasıyla dayanabiliyordu. Callas ve Tebaldi ikisi de Belcanto'nun kraliçeleriydi. Belcanto'nun yani şarkının, ezginin ön planda olduğu melodinin yücelttiği, güzel söyleyişe, ses gösterilerine dayalı operaların kraliçeleri, Belcanto'dan anlatılan öykü, dramatik yapı, kurgu, gelişim değil, yalnızca ses hüneriydi. Belcanto'nun ünlü bestecileri, örneğin Bellini, Donizetti ve Rossini, hep yakınları olan, ilişkide bulundukları ya da hayran oldukları ünlü ve efsanevi sopranolar için bestelenmişlerdi. Yıllar geçtikçe bu eserler bestelendikleri dönemin özelliklerinden uzaklaşıp bir ses cambazlığına dönüşmeye başladı. Oysa ilk kez Maria Callas, Belcanto'nun yalnızca ses cambazlığı olmadığını kanıtlayacaktı. 60'lı yıllar ise Leyla Gencer bir adım daha ileri giderek unutulmuş, söylenmemiş Belcanto eserlerini bulup ortaya çıkaracaktı. Belcanto geleneği izleyen Verismon yani gerçekçilik akımında ise örneğin Puccini'nin olgunluk eserlerinde opera besteleri yalnız ses hünerlerini ortaya dökmenin değil bir gerçeğin, bir insanlık durumunun müzik ve ses yoluyla araştırılmasına dönüşecekti. Bütün bu açıklamaları yapmamın nedeni ileride birçok kaynak kitapta Leyla Gencer'in Belcanto geleneğinde devrimi yaptığına rastlamamamdır. Ve bir ileri bir geri sıçramalarımı okurlar bağışlasınlar, şimdiden söyleyemeden geçemeyeceğim. Fransız Express dergisinin müzik geliştirmeni Sylvie Danuska, Leyla Gencer, Belcanto tekniğinin en büyük ustasıdır derken şu noktayı vurguluyor. Başkalarından mekanik bülbül cambazlığına dönüşen Belcanto titreşimleri, Leyla Gencer'de yüreğin, ruhun çırpınışına dönüşüyor. Onun Belcanto'ları metnin ve kişilerin mantığını, akıllılığını da ortaya koyuyor. Onu ilk keşfeden Maestro Tulli Serafin'in dediği gibi o yeryüzündeki tüm duyguları ifade edebilecek bir sese sahip. 7 Kasım 1980. Leyla Gencer İtalya'da mesleğinde yükselmeye başladığında onu konulabilecek en kolay, en basit etiket Kallas çizgisinde demek oldu. Çünkü oyunculuk yeteneği vardı. Çünkü sahneyi dramatik bir yapı, canlandırdığı kişilere psikolojik derinlikler katıyordu. Bunlara ek olarak bir de sahne karizması, sahne çekiciliği vardı. Evet, tıpkı Kallas gibi ama tıpkılık orada duruyor. Dinliyorum. İtalyan müzikolog Lorenzo Arrugo'yu dinliyorum. Leyla Gencer'i ilk kez 1962'de Verano'da Gavazzi'nin yönettiği Maskeli Balo'da izlediğimde önce ben de tıpkı Kallas gibi dedim. Ama sonra hemen aradaki farkı anladım. Leyla canlandırdığı kişiliğe büyük bir gizem katıyordu. Sanki o kişi sahnede bir giz arıyor. Çok ilginç, neredeyse hayvansı bir arayış. Sanki kimliği kesinleşmemiş de arayan, aranan bir kişilik. Leyla temsil sırasında bile sorguluyor kendini. Müthişti. Bir de hep anımsadığım, onu her izleyişte yeniden anımsayacağım şu nokta var. Canlandırdığı kişilikle kader arasında, geçmişle gelecek arasında kurduğu olağanüstü ilişki. Sesinin niteliği de Kallas'tan farklıydı. Sesinin dramatikliğini ortaya koymak için sürdürdüğü arayış dikkati çekiciydi. Dramatik soprano olmadan sesine dramatikliği yerleştirmek büyük ustalıktı. Bir de müzikle mükemmelliği vardı. Partisyonları, ritme, melodiye büyük saygı. Bu nitelikte sanatçı çok azdı o günlerde. Kallas gerçek mi kültürel darbe yaptı? Bir yüzyıl öncesinin vokal tekniklerini alıp bugünkü sanatın hizmetine soktu ve bunları geliştirdi. Ama Kallas kendisine hiçbir serüveni olmayan romantik bir repertuar seçti ve hep o repertuarda kaldı. Oysa Leyla repertuarda da serüveni atıldı. Aklı fikri araştırmadaydı, repertuar araştırmasında ve bu ona çok şey kazandırdı. Bu yolu seçen tek sanatçıydı. Leyla'yı da Kallas'ı da daha çok yakından inceledim. Leyla'nın geçmişe ilişkin bir belleği var. Şarkılarını tüm zamanların belleğiyle söylüyor. Açıkçası kültüre müthiş. Bu engin kültürü yaptığı her şeye bir gerçek olarak kullanıyor. Kallas'ın böyle bir kültür tutkusu yoktu. Onun tutkusu başka şeylerdeydi. Kallas'ın yaratıcı gücü değil, mükemmel bir uygulama gücü vardı. Oysa Leyla'da bu yaratıcı güç var. Bu nedenle Leyla çok iyi ders verebiliyor, öğrenci yetiştirebiliyor. Öğrencilerine bir metot verebiliyor, onları senteze ulaştırabiliyor. Bence aralarındaki en büyük fark bu. Müzik eleştirmeni Franca Cella'yı dinliyorum. Leyla Gencer'i ilk kez Scala'da Gavezzi'nin yönetiminde Ascensione nella Cattedrale'inde dinledim. Ben ki tüm Milanolular gibi Kallas'la büyülenmiştim. Hayır, ilk anda onu Kallas'la karşılaştırmadık. Ama aralarındaki bir paralellik kurduk. Leyla'nın da sahnede büyük bir asaleti olduğunu gördük. Duruşu, tavrı, profili, yüzünün aydınlığı dikkat çekiciydi. Öyle önemli bir rol değil, baş rahibeyi oynuyordu. Ama dinsel şarkıları öylesine insancıl kılmıştı ki hepimiz sarsıldık. O günden sonra hiçbir temsilini kaçırmadım. Başlangıçta belki bir paralellik vardı ama sonra sanatlarının çok farklı yollarda geliştirdiler. Leyla Kallas'tan da çok şeyler öğrendi. Ama sonuçta Kallas zirvedeyken Leyla'nın başlangıç yılları olması Leyla Gencer'e çok zarar verdi. Bir bakıma Kallas onun yolunu kapatmıştı. Bu yolu açmak için olağanüstü bir güç ve çaba göstermesi gerekti. Maestro Gavazzi'ni dinliyorum. Leyla Gencer'in Kallas'la aynı dönemde Scala'ya gelmiş olması onun en büyük şanssızlığıdır. Tarihin bir cilvesi deyin isterseniz. Tarihin talihsiz bir randevusu. Ters bir zamanlama. Bilmiyor musunuz? Tebaldi Kallas yüzünden Scala'yı terk etti. Maestro yorgun, maestro hüzünlü, ağır ağır konuşuyor. Sesini ilk dinlediğimde bu küçük hanımdan müthiş bir teknik var dedim. Sahnedeki dramatik kişiliğini sonradan geliştirdi. Macbeth'te, Norma'da. Kraliçe Elizabeth rolünü patladı o kişiliği. Kallas'la paralellik, Kallas'la aynı çizgide mi? Neredeyse öfkelendi maestro. Belki oyunculuklarında benzer noktalar bulabilirsiniz ama ses kaliteleri, ses renkleri hemen birbirinden ayrılır. Bu saçma benzetmeler aynı rolleri oynamalarından kaynaklanmış olabilir. Hem sonra Leyla operasını bu sinema ticaret dünyasının dışında kalmayı seçti. Entrika dünyasına girmedi. Hiçbir uluslararası ajansa emprezasyon olmadı. Bu nedenlerle hak ettiği üne ulaşamadı. Çok kısık sesle neredeyse mırıldanarak ekledi maestro. Ben de Leyla gibi entrika dünyasının dışında kaldım. Biz ikimiz, bu yüzden ikimizi de sömürdüler. Hala ikimizden de çalıp çırpıyorlar. Okuyorum. Maestro Gavazzi'nin hala ikimizden de çalıp çırpıyorlar demesi korsan plaklara, korsan kasetlere, korsan CD'lere ilişkindi. Gavazzi'ni iyi bilmem ama Leyla Gencer stüdyoya kapanıp plak doldurmadı. Bugün dünya piyasalarında dolaşan ve meraklarının uzmanların kapıştığı 60 kadar plan, tümü korsan kayıt. Yani temsil sırasında, konser sırasında ceketin içine saklanmış, şantanın içine gizlenen teyiplerle kaçak olarak geliştirilmiş kayıtlar. Hani Leyla Gencer'in öncesi, Kallas'ın yediği olarak sonra Lira için söylediği Anna Bolena var ya, 1958'deki Anna Bolena 1980'de plak olarak piyasaya çıktı. 17 Ekim 1980 tarihli Classical Record adlı dergide Don Hudson'un yazısını okuyorum. Yazının başlığı Gencer yeni bir uzun çalarda parlıyor. Donizetti'nin Anna Bolena'sının öyküsü sansasyonel olaylarla dolu. Bu operanın skalada büyük başarı kazanması 1957'de başrolde Callas ve Vincosetti'nin muhteşem prodüksiyonlarıyla gerçekleşti. Eserin tümünde finaldeki gibi Visconti ve Callas'ın bizi çok iyi hissettirdiği büyük ve çarpıcı sahneler azınlıkta. Bu sahnede Callas'ın kraliçesinden öyle yoğun bir yanıp tutuşma var ki, neredeyse fazlasıyla rolün gerektirdiği asaleti, gururu, ağırbaşlı, hüznü yok etmişti. Bu temsiller sürerken genç bir primadonna Scala'da sahneye çıkar çıkmaz başarı kazanıyor ve kraliçe rolünde Callas'ın yediği olarak görevlendiriliyordu. Leyla Gencer rolü çok iyi çalışıyor ve aklını sanatsal yeteneklerini kullanarak Callas'ın yorumundan çok farklı bir yorum ortaya koyuyordu. Leyla Gencer her şeyden önce bel canto süslemelerinden arındırmıştır rolünü. Teknik olarak yapamadığından değil, bütün bu yapaylığın Donizetti'nin dramatik çizgisine aykırı olduğuna inandığından. İdam edileceğini bilen bir kraliçeye bu süslemeler neye yarar ki? Böylelikle burada gerçek asil bir kraliçenin el değmemiş vokal uslubuyla karşı karşıyayız. Saf, yalın, etkilerden arınmış ve her şeyden çok gururlu. Maestro Gavazzi'nin bu yorumla öylesine etkilenmişti ki, Ray için vereceği Anna Bolena konserinde başrolde Gencer'i yeğledi. İşte bu harikulade yorum, şimdi Replika Plak şirketince yayımlanarak en değerli tarihsel plaklar arasında yer aldı. Aynı sanatçı, Lucia ve Il Traviatore yorumlarını daha önce yazmıştım. Sanatçının çeşitli rollere yaklaşımının incelemek, birbirleriyle karşılaştırmak çok ilginç. Bugün yeryüzündeki opera plaklarında çeşitli rollere, çeşitli kişiliklerin özüne Leyla Gencer denli tutarlı ve dolaysız yaklaşan ve bunu harikulade ses ustalığıyla yapan çok az primadonna var. Bu yazıyı yazan Don Hudson'u tanımıyorum. 1958'e doğmuş muydum bilmiyorum. Ama bu tür bir yazı neden 1980'de yayınlanır da o günlerde yayınlanmaz? Madem 1958'de Leyla Gencer'in Anna Bolena yorumu böylesine mükemmeldi, neden İtalya'da yer yerinden oynamadı? Neden tartışmalar Biffi'deki bir masanın çevresinde kaldı? Sorular çok ama bu soruları soran yalnız ben değilim. Neyse ki başkaları da soruyor ve yanıtlarını arıyor. Yine okuyorum. 1958'den önce 57'de Leyla Gencer Raik Orkestra ve Korosu ile Il Traviatore operasında Leonora rolünü yorumladı. Öteki rolleri Maria del Monaco, Fedora Barbiera, Ettore Bastianini söylüyordu. Yineliyorum, yıl 1957. İtalyan radyosunun bu yayını da 1980'de plak oldu. Şimdi önümdeki opera, İnternasyonel dergisinde Sergio Segal'in yazısını okuyorum.